Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırladı. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik masada Ceren Öney Kalan sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet, Aslan ve Tavşan hikayesiyle devam ediyoruz bu haftada değerli hocam.
Evet.
Tavşanın aslanı kuyuya düşürmesi. Tavşan, ben kuşluk vakti yola düştüm. Arkadaşımla padişahıma geliyordum. Arkadaşlarım senin için başka bir tavşanı da bana yoldaş etmişlerdi. Bir erkek aslan kulunuzun kanına kastetti. Yolda bu iki kulunuza sataştı. Ben ona, biz padişahlar padişahının kuluyuz. O kapının iki küçük yoldaşıyız dedim. Dedi ki, padişahlar padişahı dediğin de kim oluyor? Benim huzurumda herkesin adını anma. Eğer huzurumdan iki adım ileri atarsan seni de padişahını da paramparça ederim. Beni bırak, bir kerecik daha padişahımın yüzünü görüp seni haber vereyim dedim. Dedi ki, arkadaşını rehin olarak bırak, yoksa sen benim kanunumca kurbansın. Ona çok yalvardık ama hiç fayda etmedi. Yoldaşımı alıp beni yalnız gönderdi. Arkadaşım hem şişmanlık ve letafetçe hem de güzellik ve irilikçe benim üç katımdı. Bundan böyle o aslan yüzünden bu yol bir daha açılmamak üzere kapanmıştır padişahım. Bundan sonra tahsilattan ümidini kes. Ben size doğruyu söylüyorum. Doğru sözse acıdır. Sana tahsilat lazımsa yolu temize. Haydi gel, o pervasızı ortadan kaldır dedi.
Evet. Şimdi Mevlana Hazretleri bu tavşan hikayesinin, tavşan ve aslan hikayesinin sonuna doğru yaklaşmış bulunuyoruz. Burada tavşanın aslanı kuyuya düşürmesini anlatıyor. Hı hı. Tabii dinleyicilerimiz şunu her zaman hatırda tutmalılar. Buradaki aslandan kasıt nefsimiz, tavşandan kastımız ise aklımızdır. Yani biz daha önceki de söyledik, her dersimizde aslında tekrar etsek de iyi olacak, bir mahsuru yok bunun. Biz Mesnevi okurken bir normal bir hikaye gibi, edebi bir hikaye gibi okumalıyız. Yani tavşan ve aslan hikayesi gibi okumalıyız. Bu doğru bir şeydir ama bu zahir bir anlamdır. Ancak ikincisi insan psikolojisiyle ilgili olarak okumak lazım. Yani insanın iç dünyasıyla ilgili olarak okumamız lazım. O şey. Üçüncüsü ise insanlar arasındaki ilişki biçiminde de okumamız lazım buradaki hikayeleri. Sadece biz burada anlatıldığı gibi tavşan ve aslan hikayesi olarak düşünür, bunların mecazi anlamları üzerinde kafa yormazsak, Mevlana Hazretleri'nin kastettiği şeyin ne olduğu üzerinde kafa yormazsak bu takdirde anlamamış oluruz. Buna misal olması bakımından şunu da anlatmakta bir beis görmüyorum ve faydalı olacağını zannediyorum. Geçenlerde bir akşam bir arkadaşım beni aradı. Dedi ki, hocam dedi, biz bir arkadaş grubuyla Mesnevi okuyoruz. 150-200 sayfa okuduk. Ama pek bir şey anlamadık yani. Ve dedi ki, ya buradan biz ne istifade edeceğiz, nasıl faydalanacağız? Halbuki bununla ilgili bir sürü şey söylüyorlar diye konuşmuşlar kendi aralarında. Hatta demişler, ya biz bundan bir şey anlamıyoruz, bari bunu okumayı bırakalım, başka bir kitap okuyalım, vaktimiz boşa geçmesin demişler. Ancak beni tanıyan arkadaş demiş ki, ya ben işte Osman Bey'le tanışıyorum, o Mesnevi ile ilgileniyor. Bir akşam onu davet edelim, hem sohbet ederiz. O da bize bir okusun, yani bir de o bize okusun, bakalım nasıl okuyor diye davet etti. Ben de gittim. Hakikaten arkadaşlar iyi arkadaşlar, istifade etmek için okumuşlar, gayret göstermişler ama sadece hikaye olarak okumuşlar. Okuyup geçmişler. Buradaki işte aslanın nefis olduğu akıllarına gelmemiş. Çünkü bu böyle bir usulleri yok. Bu usulü bilmiyorlar. Tavşanın akıl olduğunu bilmiyorlar. Özellikle mesela o giriş kısmındaki, biliyorsunuz bir padişah vardı. Bir cariyeye aşık oluyordu. Hı-hı. O cariye de bir kuyumcuya aşıktı. Evet. Bu kuyumcuyu çağırıyordu padişah. Bir hileyle onu öldürttürüyordu. Ve oradan şöyle bir kanaate var. Bu nasıl olur demişler ya. Biz şimdi hile, padişah hileyle bir kuyumcu öldürtüyor. Yani bir kadına olan sevdasından dolayı bu. Ya nasıl doğru bir şey olabilir diye de bir sonuca ulaşmışlar. Dedim böyle okursanız eğer bu Mesnevi'den istifade etmeniz mümkün olmaz. Çünkü onun bir dili vardır. Kendine has bir dili ve üslubu vardır. Buradaki ifadeler mecaz ifadelerdir. Oradaki padişahtan kastedilen şey insan ruhudur. Cariyeden kastedilen şey nefsimizdir. Kuyumcudan kastedilen şey de nefsinin düçar olduğu herhangi bir arzu istektir. Mesela makam arzusudur. Mesela mal mülk düşkünlüğüdür. Mesela şöhret düşkünlüğü gibi bir şeydir. Burada böyle baktığınız zaman işin tepesinde bulunan padişah yani ruh ne yapacaktır? Kendi nefsi arzularını öldürecektir. Aslında nefsi arzularının öldürülmesi orada anlatılır. Yoksa baktığınız zaman sadece zahir bir hikayeler okuduğunuzda bir insanın öldürülmesi elbette İslam bakımından da başka inançlar bakımından da dünyanın hiçbir yerindeki insanlar bakımından da hoş karşılanmaz ve bu doğru da bulunmaz. Ama orada kastedilen şeyin o öldürülen kuyumcunun nefsin düştüğü, arzu ettiği şeyler olduğunu bilirseniz o zaman hikayesi de anlamlı hale gelir. Bunu anlattığımızda arkadaşlar dedik ya biz hiç böyle aklımıza gelmemişti yani. Dolayısıyla bu tarzda biz okusak bile yani baştan sona okusak bile bir şey anlamayacakmışız. Sizin dediğiniz gibi okumamız gerekiyor. Ben de onlara dedim ki yani bunu sağlayabilmek için şerhleri var. Mesnevi şerhleri vardır. Onlardan istifade edebilirsiniz. Onlardan en azından bir yöntem öğreninceye kadar bir arkadaş onu da okur. Oradan bir yöntem öğreninceye kadar bunu sürdürebilirsiniz ve böylece de hakikaten bizim Anadolu bilgeliğini ve Anadolu irfanını oluşturan Mesnevi'den faydalanmak mümkün olur. Çünkü eskiden köy odalarımızda hep Mesnevi okuyorlardı. Ve Anadolu'daki insanların o bilgeliği, Anadolu'daki insanların o irfanı buradan ileri geliyordu. Neden? Çünkü her nesil bir sonrakine bunu aktara aktara gidiyordu. Ve oradaki hikayeleri okurken bunların hangi anlamlara geldiğini de anlatmış oluyordu. Çünkü daha önce başkasından ders almış birisi, Mesnevi olarak ders almış birisi kendinden sonra gelen nesillere aktarıyordu. Ve nesilden nesile böyle devam ediyordu. Bu yüzden yeri gelmişken bunu da söyleyelim. Mesnevi'den istifade etmek, faydalanmak istediğimiz takdirde mutlaka onun şerhlerine bakmak lazım. Bir ya da iki tane. Temel usulümüz olduktan sonra, temel usulü kavradıktan sonra kendi başımıza da elbet anlarız. Başkalarının anlattıklarından farklı şeyler de anlayabiliriz. Bunun bir mahsuru yoktur elbette. Ama usulü bilmediğiniz zaman biraz önceki anlattığım şeyde, hadisede olduğu gibi siz sadece zahir üzerinden giderseniz bir şey anlamazsınız. Çünkü Mevlana Hazretleri söylüyor zaten bunu. Şimdi diyor siz bu Mesnevi'yi okuyup kolayca anlayacağınızı mı zannediyorsunuz? Evet anlarsınız ama zahirini anlarsınız, aslını anlayamazsınız, özünü anlayamazsınız diye de bizi uyarıyor. Bunu anlattıktan sonra kendi şeyimize dönecek olursak, konumuza dönecek olursak şimdi burada Necide aslan insan nefsini ifade ediyordu. Tavşan ise insan aklını ifade ediyor. Buradan baktığımız zaman tavşan akıllıdır ve akıl biliyorsunuz çeviktir. Hızlı hareket eder. Bu yüzden tavşan misalini seçmiştir Mevlana Hazretleri. Hızlı hareket ettiği için, çevik olduğu için ve anında zikzaklar yapabildiği için, nerede nasıl davranacağını çok iyi bildiği için, nerede zıplaması gerekiyor, nerede sinmesi gerekiyor bunları bildiği için tavşan misali üzerinden gitmiştir Mevlana Hazretleri. Bunu da bilerek söyleyecek olursak, akıl biliyor ki nefsin zaafları neresidir. Şimdi padişah aslında bir yere götürmek istiyor. Yani nefsi bir yere götürmek istiyor. Akıl bunun için de ne diyor? Akla diyor ki ben işte sana geliyordum. Üstelik de bana birisini daha vermişlerdi. Yolda başka birisi yolumuzu kesti. Başka bir aslan
erkek
yolumuzu
aslan.
Kesti. Ve ona biz senden bahsedince, senin kulunuz olduğumuzdan bahsedince o da o kim oluyor ki dedi diyor. Şimdi hakikaten insan nefsinin temel özelliklerinden bir tanesi budur. Kendisinin hor ve hakir görünmesine müsamaha etmez. Kolay kolay dayanamaz. Yani biz özellikle insan ilişkilerinde karşınızdaki adamla olumsuz özelliklerini hemen yüzüne söylediğiniz zaman hemen yüzü asılıverir. Sizinle ilgili olarak olumsuz bir kanaati de varır. Bunun engellenmesi için de onu göz önünde bulundurarak insan nefsinin nelerden hoşlanacağını, nelerden hoşlanmayacağını bilerek hareket etmek lazım. Bu yüzden tavşan insan nefsine hoş gelecek biçimde davranıyor. Yani nefse hoş gelecek şeyler söylüyor. Bir kere kendisinin bu padişahlar padişahının kulu olduğunu söyleyerek nefsin neyini kazanıyor? İtimatını kazanmış oluyor. Yani nefsini methetmiş oluyor. Böylece aslan tavşana güvenmiş oluyor, akla güvenmiş oluyor. Ama arkasından hemen diyor ki tamam da diyor yani bir başkası diyor senin nimetine göz koydu ve senin şeylerini, elemanlarını ya da senin yiyeceklerini el koymuş oldu diyor. İnsanın dayanamayacağı işlerden bir tanesi de kendisinin sahip olduğu nimetlere el konulmasıdır. Başkalarının o nimete el koymasıdır. Bu da insanı çok fena biçimde ne yapacaktır? Sinirlendirecektir. Özellikle nefsimiz de böyle. Bunu iç dünyamız olarak düşündüğümüzde de söyleyebiliriz. İnsan nefsi hakikaten her şeye düşüyor. Her şeyi istiyoruz biz. İstemediğimiz bir şey yok. Ve işte aklın bu nefsi engellemesi için bir takım yöntemler bulması gerekiyor. Bu yöntemlerden bir tanesi de mesela bu alacağımız, üzerine düştüğümüz, çok arzu ettiğimiz şeyin bizim kendimize zarar vereceğini de anlatabilmeliyiz. Çünkü nefis gerçekten de arzu ettiği, elde etmek istediği şeyin kendisine zarar verip vermeyeceğini bilmez. Böyle bir şey yok. O sadece arzu eder ve istekte bulunur. Sahip olma dürtüsüyle hareket eder. Halbuki biz çok istediğimiz bir şey belki de bizim aleyhimize olacaktır. Mesela diyelim ki biz çok hız yapan bir otomobille gönlümüz düştü. Paramız da var. Nefis bunun getireceği şeyleri düşünmez. Ve onu mutlaka elde etmek için uğraşır. Ama çok hız yapan bu otomobili aldığımızda biz belki de akıllı hareket etmezsek bir trafik kazasında ne yapabiliriz? Ölebiliriz. Hayatımızı kaybedebiliriz. Veya başka şeyler, çok arzu ettiğimiz şeyler. Mesela diyelim ki bir makama gelmeyi çok ciddi biçimde düşünüyor olabiliriz. Çok arzu ediyor olabiliriz. Ama o makama geldiğimizde oranın ağır yükünü kaldıramayabiliriz. Bizim bünyemiz, bizim ruhi yapımız oranın ağır yükünü kaldırmaya müsait olmayabilir. Bu yüzden de makama geldiğimizde bir sürü yanlış yaparız ve bu bizi ne yapar? Bir takım sıkıntılara düçar eder. O yüzden tavşanın yöntemiyle hareket etmemiz gerekiyor bizim aynı zamanda. Yani nefsimizin bu hikayenin sonunda nefsin terbiye edilmesine de gidiyor. Çünkü hikayenin sonunda aslanı bir kuyuya düşürüyor. Yani inzivaya çekilmesini arzu ediyor tavşan. Çünkü insan tek başına kaldığı zaman, kendi başına kaldığı zaman ancak o zaman dış dünyadan bağımsız olarak düşünebiliyor. Dış dünyayı o zaman doğru dürüst kavrayabiliyor. Arzu ettiği bu şeylerin kendi lehine mi, aleyhine mi olduğunu ancak o zaman anlayabiliyor. Ama başlangıçta biz sadece bir şeyi arzu ediyoruz ve onu elde etmek için çok uğraş veriyoruz. Hatta biz zaman zaman şunu da biliyoruz, işte yaş ilerlemiş insanlar bunu çok daha iyi bilirler. Çok arzu ettiğimiz, çok istediğimiz bir şeyi elde ettikten sonra kendi kendimize de hayret ederiz. Yani bunu mu biz bu kadar arzu etmişiz? Yani hiçbir ne olacak şimdi? Ne? Özellikle ele geçirdikten sonra bir kıymeti harbiyesi kalmıyor. Bu hikayenin bu kısmını da biraz böyle okumak lazım. Böyle bilmek lazım. Böyle kavramak lazım. Bu yüzden buradaki hikayede anlatılmak istenen şeyin insanın arzu ve isteklerinin nefis tarafından da akıl tarafından bilindiğini ve aslında onu doğruya götürme konusunda bir yöntem olarak istifade ettiğini de söylemekte fayda var. Bir başka şey, burada üzerinde durmamız gereken şey, nefsi çileden çıkaran işlerden bir tanesi de elindeki nimetin gitmesidir. Çünkü tavşan diyor ki tamam bak biz her gün sana yemek olarak geliyorduk. Bu erkek aslan ne yaptı? Senin elindeki nimete el koydu diyor.
Çünkü yolu kapattı diyor.
Yolu kapattı diyor. Gel bu işi hallet diyor. Çünkü onu tahrik etmesi lazım. Onu olduğu yerden kaldırıp bir inziva için ya da işte tefekkür için bir yere çekmesi gerekiyor. Ama dış dünyayla bağlantısı varken insanlar bu işi ne yapamazlar? Sürdüremezler. Dış dünyayla bağlantını devam ettiği sürece kendi kendine tefekkür edip neyin doğru neyin yanlış olduğunu kavramakta ne yapabiliriz? Zorlanabiliriz. Bu yüzden de insanların biraz kendi başlarına kalması gerekiyor. Zaman zaman inzivaya çekilmesi gerekiyor. Hazreti Peygamber'i de hatırlayınız, 40 yaş civarında, 40 yaş öncesinde ne yapıyordu? Toplumdan uzaklaşıyor ve mağaraya sığınıyordu ve orada tefekkür ediyordu. Aslında bu iş insan hayatında iki defa cereyan ediyor. Ana biçimde iki defa cereyan ediyor. Bunlardan bir tanesi de bizim ergenlik dönemi dediğimiz o yaşlarda cereyan ediyor. Ve mesela çokça şunu duyabiliriz annelerden, babalardan. Ya bizim çocuk, bizim oğlan ya da bizim kız içine kapandı. Evet. Arkadaşlarıyla bağlantısını kesti, odasına kapanıyor, dışarı çıkmıyor diyorlar. İşte bu aslında içe kapanma dönemidir. O çünkü başka bir şeyi artık fark ediyor. Önceden çocukken çocuk doğar doğmaz dış dünyaya yönelik olarak hareket ediyor. Sürekli dışarıya yönelik hareket ediyor. Dışarıyı öğreniyor. Yani bir şeyin sıcaksa yakıcı olduğunu, soğuksa işte üşütücü olduğunu çocuk ne yapıyor? Dış dünya ile ilgili, dışarıdaki nesnelerle ilgili bilgiler ediniyor. Ancak bu ergenlik dönemi dediğimiz özellikle ruhi hallerin ortaya çıktığını, kendisinin bir bedenden ibaret olmadığını, psikolojik bir yapısının olduğunu anladığı yaşlardır bu yaşlar. Ne yapıyor çocuk? Bu defa içine aslında kapanıyor. Kendisiyle ilgili olarak bir takım problemleri var. Bu problemleri çözmek için içine kapanıyor. İşte ergenlik dönemindeki bu içe kapanma bunun başlangıcıdır, ilk dönemidir. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'la ilgili olarak Kur'an'da Allah şöyle diyor ki, biz diyor onu afak ve ona afak ve enfüste ayetlerimizi göstereceğiz. Afak işte dış dünya demek, ufuklar demek. Enfüs ise iç dünyamız. Ve gerçekten de insan hem kendi iç dünyasına baktığı zaman Allah'ın ayetlerini görebilir, kavrayabilir, hem de dış dünyaya baktığımız zaman. Ama bizim dış dünyadaki Allah'ın ayetlerini görebilmemiz, anlayabilmemiz, kendi içimizdeki ayetleri görmemizle doğru orantılı bir şeydir. Eğer kendimizi göremezsek, kendi iç dünyamızdaki Allah'ın ayetlerini göremezsek, onun bize verdiği özelliklerin neden böyle olduğunu, nasıl olduğunu bilemezsek dış dünyayı anlamakta da ve kavramakta da zorlanırız. İkinci defada işte 40 yaş civarında aşağı yukarı pek çok insan bunun farkında olur ve anlatırlar. Çünkü 40 yaş civarına gelinceye kadar, 40'ına kadar gelinceye kadar insan işte evlenmiş olur, çoluğu çocuğu olur, işini yapar, gücünü yapar, dış dünyaya ilişkin birçok şey elde etmiştir aslında artık. Makam, mevki elde etmiştir ama o yaşa geldiğinizde birdenbire bütün bunların size yetmediğini, başka bir şey olduğunu görürsünüz, hissedersiniz. Birçok insanda bu cereyan eder. Belki işte modern dünyada bu çok yoğun dış dünyaya ilişkin bir şey, hayat sürmemizden dolayı bu daha zayıf olabilir, daha az hissedilebilir ama büyük şehirlerde, metropollerde yaşayan insanlarda bile aslında bunu gözlemlemek mümkündür. İnsanlar kendi içerisinde bunu gözleyebilirler. Dolayısıyla insanın temel özelliklerinden bir tanesi de elindeki nimetin gitmesine tahammül edemez. Elindeki nimetin başkaları tarafından elde edilmesine tahammül edemez. Bu yüzden de nefis ciddi bir kışkırtı şey yapar, harekete geçer ve işin akıbetinin sonucunun ne olduğunu düşünmeden karşıdaki insanlara saldırır. İnsan ilişkileri anlamında da baktığımızda bunu görmek pekala mümkün. Yani biz özellikle iki insan arasındaki ilişkilerin buradan hareket ederek nefsani olmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Birçok insan kendi aralarında ihtilaf ettiklerinde, kendi aralarında nizah yaptıklarında, birbirlerinden ayrıldıklarında ve akıllarıyla düşünmeye başladıklarında şunu çok rahat görürler ve zaman zaman eğer dostlukları ve ehbaplıkları kadimse, eski ise bir araya geldiklerinde birbirlerinden özür dilerler ve hep şu cümleyi söylerler. Ya nefsi davrandım derler. Aslında bizim nefsime uydum deriz ve nefsi davranmışız. Aslında demek ki biz buradan bu hikayeden şunu da anlamamız gerekiyor ki nefislerimizle biz aslında hareket etmemeliyiz. Yani nefsi davranmamalı. Çünkü nefisle hareket ettiğiniz zaman nefis dediğimiz şey en alt algı biçimidir insanda. Ve o neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok fazla kavranmaz ve çok fazla akledemez. Akletse bile evet orada da bir bilinç vardır. Nefsin algısında da bir bilinç vardır. Bir farkındalık vardır. Ama o mahiyete ilişkin, öze ilişkin şeyleri kavramadığı için sadece zahire, sadece dış dünyaya bakarak hareket ettiği için nefsimizle hareket ettiğimizde çoğu zaman ne yaparız? Başımız belaya girer. Yani çoğu zaman sıkıntıya düşeriz. Bu yüzden en azından tavşan gibi olup yani akli bir seviyede bakmamız lazım. Akılla hareket etmemiz lazım. Ya da daha üst bir seviyede Fuat dediğimiz ruhun kavrayışıyla, ona işte sezgi de diyorlar başkaları, onunla hareket etmemiz lazım. O zaman bizim hayatımız daha el ayağı düzgün hale gelebilir ve insanlarla olan münasebetimiz, başka varlıklarla olan münasebetimiz daha düzgün olabilir. Bu yüzden şeye baktığımızda, insanlara baktığımızda gerçekten kendisini geliştirmiş, artık sadece nefsiyle hareket etmeyen, aklını bile aşmış, onun üzerindeki bir prensiple hayata bakabilen insanların başkalarıyla olan münasebetlerinde daha barışık, daha insani ve daha yumuşak olduğunu görebiliriz. İşte Mevlana Hazretleri'nin herkes tarafından sevilmesinin sebebi buradan ileri geliyor. O bu aşamaları geçmiş, kendisinin can dediği, işte Kur'an-ı Kerim'in Fuat dediği bir makamdan hadiselere baktığı için insanlara müsamahayla bakabiliyor. Aslında insanın kendisine bile müsamahakar davranması önemli bir şeydir. Ve aslında biz bunu pek fazla da bilmiyoruz.
İnsanın, ne demek hocam bu?
Bu şu demek, yani biz mesela zaman zaman yanlış yapabiliriz ve kendimize çok fena halde kızabiliriz. Aslında şunu kabul etmemiz gerekiyor. Evet biz bir insanız ve hata yapabilen bir varlıklarız. Ama buradan yapmamız gereken şey o hatamızdan ders çıkararak tekrar hata yapmamaktır. Bu sebeple biz kendimize bile müsamahakar davranmalıyız. Bunu da kastettiğimiz şey şu: kendimizi bile anlayışla karşılamalıyız. Evet ben bir insanım, bu hatayı yapabilirim. Ben bu hatayı yaptım, öldüm, bittim, eyvallah daha düzelemem tarzında hareket etmemek lazım. Özellikle biz bazı insanlarda diyoruz ya ben bu kadar günah işlemişim, bundan sonra tevbe etsem ne olacak tarzında bir şeye geliyor, noktaya geliyor. Halbuki İslam inancında hayatın her anında tevbe etmeniz gerekiyor. Ne zaman ederseniz edin, işte Mevlana Hazretleri diyor yani tevbenizi şu kadar bozmuş olsanız da yine gelin. Çünkü bu kapı umutsuzluk kapısı değildir. Yani insanoğlu Allah'ın yeryüzü için yaratmış olduğu en önemli varlıktır. Ve insan, bir arkadaşımızın sözüdür o, burada yad etmiş olalım. Bir arkadaş, Allah insandan asla vazgeçmiyor ve vazgeçmeyecek kıyamete kadar. Çünkü insan Allah için kıymetli bir varlıktır. Biz de bunun, bu kıymetin farkında olmamız gerekiyor. Ve gerçekten de bir üst perdeden, daha üst noktadan baktığımız zaman diğer insanların yanlışlarını ve hatalarını da müsamahayla görmek mümkün. Burada aslında öğretmen-öğrenci münasebetini de misal olarak verebiliriz. Yani bir öğretmen öğrencisinin ilk hatasında hemen onu cezalandırmaz. Neden? Çünkü kendisi de oradan geçmiştir. Ben yaşım itibariyle söylüyorum. Şimdi mesela gençlere bakıyoruz, yanlışlar yapıyorlar. Yanlışlar, gözümüzün önünde yanlışlar yapıyorlar. Bazı insanlar buna büyük bir tepki gösteriyor. Ve çocuklara aslında gereğinden fazla hücum ediyorlar. Halbuki ben şöyle diyorum. Ya iyi güzel de, yani sen aynı yaştayken aynı yanlışları, belki daha fazlasını yapmadın mı? Evet, daha fazlasını yaptım. Ben kendime bakıyorum. Şimdiki gençler, mesela diyelim ki haylazlık yapan bir genci düşünüyorum ben. Haylazlık yapmış, eyvallah, tamam. Ama ben gençken ondan daha büyüğünü yaptım. Benim gençliğimi bilen insanlar işte birbirlerine anlattıkları zaman, o diyelim ki şimdi bizim çocuklarımızın yaptıklarının daha fazlasını yapmışız. Çünkü çocuk ne yapmıyor, onun neye mal olacağını bilmiyor. Mesela geçenlerde enteresan bir şey vardı. Bir öğrencim, öğretmen olduğumuz için oradan misallerimizi ettirelim madem. Bir öğrencimiz var. Biraz haylaz bir çocuktu. Son sınıf öğrencisi bir de. Ben onu çağırdım. Biraz nasihat ettim ona. Dedim ki bak, bu senin yaptıkların aslında başkaları tarafından dayanılmaz işlerdir. Ben dayanabilirim. Çünkü ben senin yaptıklarının benzerlerini, hatta biraz daha fazlasını yaptım. Sadece oradan geçtiğim için, o merhaleyi bildiğim için sana tavsiye ediyorum. Böyle yapma. Bak, böyle yaparsan başın belaya girer. En azından benim derslerimde bunları yapmayacaksın diye söz aldık kendinden. Benim derslerimde hakikaten rahat duruyordu çocuk. Ama bir başka hocanın dersinde bir problem çıkarmış. Şimdi öğrenciyi okuldan uzaklaştırdılar. Aslında hoca arkadaşımızın, diğer hoca arkadaşımızın bu çocuğun bu yaşlarda bu hatayı yapabileceğini bilmesi lazım. Yani biz onu birkaç defa affetmeliyiz aslında. Yani birkaç defa hata yapmasına müsamaha göstermeliyiz. Elbette bunu sürdürmesine engel olmak için de gayret göstermeliyiz. Tedbirler almalıyız. Onun mesela omzuna dokunmalıyız. Yani onun gözlerine bakmalıyız. Hı. Gözünün içine bakmalıyız. İletişim kurmalıyız. Ve bu çocuklar, ben şimdi bakıyorum, benim derslerimde çok çok iyiler. Birkaç tane ilk zamanlar sınıfına girdiğim çocukların derslerinde problem vardı. Ders dinlemelerinde problemlerim vardı. Ben onları tek tek çağırdım odama. Onlarla bir muhabbet ettik. Bunların evet normal olabileceğini ama başkaları tarafından normal karşılanmayacağını anlattım ben onlara. Hakikaten ben kendimden biliyorum. İnsan gençken biraz hayata macera olarak da bakıyor. Yani onun akıbetini düşünmüyor. Aynı nefis gibi. Ya ben bunu yaparsam bunun akıbetinde şöyle bir şeyle karşılaşırız tarzında bir yaklaşımı, bir bakış açısı yok. Bu yüzden de biz bir üst seviyeden bakarak, yani Fuat dediğimiz, Mevlana'nın can dediği yerden bakarak, tavşanın da üstünde bir yerden bakarak, aklın da üstünde bir yerden bakarak başka şeylere müsamaha göstermemiz lazım. Tabii bunu yaparken de aynı zamanda onun düzelmesini de istememiz lazım. Şimdi mesela bazı insanlar Mevlana Hazretleri'nin şu sözünü yanlış anlıyorlar belki. Ya işte gel, ne olursan gel diyor. Tamam, böyle söylüyor da, yani gel de olduğun gibi kal demiyor.
Evet.
Yani bu kadar yanlış yapmış olabilirsin. Hı-hı. Yanlışlarını her defasında tekrar etmiş olabilirsin. 100.000 defa da yanlış yapmış olabilirsin ama en nihayetinde gel bir sefer düzel diyor. Yani çünkü biraz önce söyledik. Allah insandan vazgeçmiyor. Yeryüzünde Allah'ın yarattığı en önemli varlık biziz. Çünkü Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Dolayısıyla Allah bizden asla vazgeçmiyor. Ve biz ne yapacağız? Bu vazgeçmemezliğini bildiğimiz için ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Ve öylece de kendimizi de mutlaka sadece nefsi arzularımızla, gündelik heveslerimizle ömrümüzü geçirmememiz gerektiğini, daha üst bir ideal peşinde, daha insani idealler peşinde koşmamız gerekiyor. Hakikaten insan, insanı kamil dediği, bizim mutasavvıflarımızın insanı kamil dediği bir noktaya geldiğinde bir sivrisineğe bile kıyamıyor insanoğlu. Ama oraya gelmek lazım. Bunun için de işte nefis mücadelesi dediğimiz, mücahede dediğimiz, nefsin terbiye edilmesi lazım. Aslında kendi kendimizi terbiye etmemiz lazım. Yani bizim nefsiz dediğimiz insanın bizatihi kendisidir. Ve burada iyi arzular da vardır, kötü arzular da vardır. Kötü arzuların ıslah edilmesi gerekir. İyi arzuların da kuvvetlendirilmesi gerekir. Aslında baktığınız zaman iyi arzularla kötü arzular arasında sadece bir seviye farkı vardır. Yani o kötü dediğimiz arzular da aslında bir yere kadar iyidirler. Bir yerden sonra kötü hale gelirler. Yani bizim Anadolu'da irfani bir ifade vardır. Yani her şeyin azı da çoğu da yanlıştır derler. Yani kararında olması lazım her şeyin. Ona biz işte irfan diyoruz. Ya da işte Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle söyleyecek olsak hikmet diyoruz. Her şeyin yerli yerinde ve kararında olması lazım. İlaçlar da böyle değil mi yani? Belli bir dozajda alırsanız size iyileşmenizi hayır, sağlar. Sadece. Ama dozajını fazla alırsanız o güzel. İyi olan şey, sizi tedavi eden şey ne yapacaktır? Hastalarınızın artmasına sebep olacaktır. Bu yüzden de biz nefsimizle buradaki çıkaracağımız ders şudur. Ne sadece nefsimizle hareket etmememiz lazım. Hiç olmazsa akıl seviyesinde hadiseleri düşünerek ona göre davranmamız gerekir.
Peki hocam, ağzınıza sağlık. Aslan ve tavşan hikayesini bu hafta da bitiremedik. Artık haftaya kaldı diyelim. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Mesnevi'den seçmeler.